Ayrım 29. Kök Tengri'nin Çocukları Ahmet Taşağal. Sayfa 250. 15.1.5 Anadolu Akın. Roma İmparatoru Theodosius'un ölüm yılı 395'te Hunlar yeniden harekete geçtiler. Akın iki yönde gelişti. Hunlardan bir kısmı Balkanlardan Trakya'ya giderken başka bir kolu da Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya indiler. Hun devletinin doğu kanadı tarafından düzenlenen bu Anadolu akını Basık ve Kursık adlı iki başbuğ tarafından idare ediliyordu. Bu sefer esnasında Romalılar kadar Sasaniler de telaşlanmışlardı. Hun süvarileri Erzurum, Karasu, Fırat vadileri boyunca ilerleyerek Çukurova'ya ulaştılar. Edessa, Urfa ile Antiochia, Antakya'yı kuşatıp Suriye'ye giderek Kudüs'e kadar uzanmayı başardılar. Sonra aniden kuzeye dönen Hun ordusu Kayseri-Ankara istikametiyle Bakü'ye ulaşıp geldikleri yere geri döndü. 395-396'da meydana gelen bu akınların tarihte Türklerin bilinen ilk Anadolu seferi olarak kabul edilmesi de söz konusudur. 3 yıl sonra tekrarlanan bahsettiğimiz akınlar karşısında Bizans İmparatoru Arkadius'un hiçbir şey yapamadığı bilinmektedir. 15.1.6 İkinci Dalga. Batıdaki Hun baskısının 400 yılına doğru tekrar arttığı anlaşılmaktadır. Bu sırada Hunların başında Uldin, Yıldız adlı başbuğ vardı. Balamir'in oğlu veya torunuydu. Uldız zamanında Hun dış politikasının ana hatları çizildi. Doğu Roma devamlı baskı altında tutularak Batı Roma ile dostluk kurulacaktı. Çünkü anlaşılan devlet stratejisine göre Bizans'ın Hun nüfuzuna alınması ilk hedef olarak belirlenmişti. Ayrıca Batı Roma topraklarına saldırarak huzursuzluk çıkaran kavimler Hunların da düşmanı sayılıyorlardı. Hun çıkarlarına uymasından dolayı Batı Roma ile işbirliğine gidilerek öncelikle bu kavimlerin hakimiyet altına alınması gerekiyordu. Hunlar ordularının Tuna'ya ulaşmasıyla birlikte kavimler göçünün ikinci büyük dalgasının başladığı anlaşılmaktadır. Onlardan çekinen Vandalların bir bölümü 401'de Batı Roma eyaletlerine girdiler. Yine Hunlardan kaçan Vizigotlar da İtalya'da ortaya çıktılar. Liderleri Alaric'in idaresinde İtalya'ya uzanan Vizigot tehlikesi Romalılar tarafından güçlükle önlenebildi. Daha sonra Roma korkunç bir düşmanla karşılaştı. Radagais adlı Germen lideri Roma'yı ortadan kaldıracağı iddiasıyla Roma üzerine yürüyor ve daha önceki akınları durdurmuş olan Stilicho bu sefer ona karşı başarılı olamıyordu. Onun karşısında zor durumda kalan Romalılar Hunlardan yardım istediler. Neticede hep birlikte Roma'ya hücum eden Radagais engellendiği gibi savaşta esir alınan Radagais idam edildi. Bu savaşlarda mağlup kavimler tekrar batıya doğru harekete geçtiler. Böylece Hunların batı yönündeki son engelleri de tamamen ortadan kalkmış oldu. Hun İmparatorluğu'nun Asya'da Balkaş Gölü'nden başlayan sınırları Avrupa içlerine kadar uzanıyordu. Anladığımız kadarıyla Uldız Devleti'nin batı kanadı Eli'yi idarecisi görevinde bulunuyordu. Aynı anda doğu kanadını idare edenin kim olduğu konusunda bilgi yoktur. Uldız daha sonra Tuna Nehri'ni geçerek Bizans'a karşı sürdürülen Hun baskı siyasetinin azalmadığını gösterdi. Balkan siyasetini değiştiren Bizans karşı koymak yerine anlaşmak isteğiyle Uldız'a elçi yolladı. Trakya valisi olan bu elçiyi Uldız, güneşin battığı yere kadar her tarafı zapt ederim sözleriyle tehdit ederek üstünlüğünü kabul ettirmeye çalışıyordu. 410 sıralarında Uldız'ın yerine Karaton geçti. Bu hükümdar politika değişikliğine giderek daha çok devletin doğusunda birliği sağlama işlerine ağırlık vermişti. Onun yürüttüğü bu siyaset, kendisi hakkında kaynaklarında fazla bilgi kaydedilmemesine yol açmıştır. Muhtemelen, Doğu bölgesinde birliği bozmaya çalışan boyları cezalandırmak ve bölgeyi yeniden teşkilatlandırmakla uğraşmıştı. Daha sonra Hunların başında Rua adlı bir başbuğ görülmektedir. Rua'nın kardeşlerinden Muncuk erken ölmüştü. Diğer kardeşleri Aybars ve Oktar da kanat eriklikleri görevini üstlenmişlerdi. Rua dış politikada Uldız'ın uyguladığı batı ve güney yönünde ilerleme politikasını takip etmeye çalışmıştı. Savaş meydanlarında başarılı olamayan Bizans, Çinliler gibi kendi geleneğinde önemli yer tutan soğuk savaş taktiklerini uygulamaya koydu. Bunun için de Hun ordusunu isyana teşvik etmek ve Hunlara bağlı kavimleri bölüp ayırmak için büyük bir casusluk şebekesi kurdu. Bundan haberdar olan Ruwa, Bizans'a karşı sefer düzenlemeye girişti. Balkanlarda hızla ilerleyen Ruwa karşısında Bizans dayanamadı ve 357 libra altını yıllık vergi olarak vermeyi kabul etti. Böylece soğuk savaş taktikleri ilk etapta boşa çıkmış bulunuyordu. Aynı sıralarda Batı Roma'da ise imparatorluğunu ilan eden 423, 3. Valentinianus henüz 4 yaşında bulunduğundan idare annesi ve naiplerin elindeydi. Dolayısıyla açığa çıkan idari zafiyeti fırsat bilen Doğu Roma İmparatoru 3. Theodosius, Batı Roma ile Doğu Roma'yı birleştirmek için harekete geçti. İtalya'ya hazırladığı ordu ve donanmayı gönderdi. Yine çaresiz durumda olan Batı Roma, bunlara yaklaşmak zorunda kaldı. Meşhur kumandan Aetius, yardım istemek üzere Ruwa'nın yanına gitti. Onlara yardımın ülkesi çıkarlarına uygun olduğunu değerlendiren Ruwa, 60 bin kişilik ordusuyla İtalya'ya yöneldi. Hunların yardıma gelmesi üzerine Bizanslılar geri çekilmek zorunda kaldıkları gibi, karşılık olarak çok ağır savaş tazminatı ödemek suretiyle cezalandırıldılar. 15.1.7 Hunlara sığınan Batı Roma kumandanı. 5. yüzyılın ikinci çeyreğinde Batı Roma İmparatorluğu'nda kumandanlar Aetius ile Bonifacius arasında büyük bir rekabet yaşanıyordu. İkisi arasında yapılan mücadelede Aetius başarısız olunca Hun ülkesine gidip Ruwa'ya sığındı. Ona Roma'daki durumu iyice anlatan Aetius, Roma'ya hücum ederse neler elde edeceğini söyledi. Ortaya çıkan durumdan epey memnun olan Ruwa ordusuyla İtalya'ya hareket etti. Bunu haber alan İmparator Valentinius, Aetius ile anlaşmak zorunda kaldı. Meydana gelen bütün bu gelişmeler Roma'nın iç politikasında Hunların ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Onlar açısından bir başka kazanım da bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerin Roma'ya güvenerek isyan etmeleri ihtimalinin azalmasıdır. Çünkü diğer kavimleri Romalılar sürekli Hunlar aleyhine kışkırtıyorlardı. Doğu Roma'da ise yıllık vergi karşılığında kendini kurtarmış olan 2. Theodosius savaşı sürdürüyorken bir yandan da Hunlara bağlı kavimleri isyana teşvik ediyordu. Ruwa'da karşılık olarak kendi sınırları içerisine Bizanslıların giriş ve çıkışını yasakladı. Böylece artık Bizans tüccarları serbest ticaret yapamayacak ve ülkeleri için ücretli asker toplayamayacaktı. İlave olarak da Hun idaresinden kaçanların kendisine geri verilmesini istedi. Zor durumda kalan 2. Theodosius elçi göndererek barış yapmak talebinde bulundu. Hun İmparatorluğu bu uluslararası kazanımları elde ettiği sırada hükümdarları Ruwa öldü. 434. 15.1.8 Atilla'nın tek lider oluşu. Savaş tanrısı Ares'in kılıcı. 445'te Bileda ölünce yerine Atilla tek başına Hun İmparatorluğu'nun hakim oldu. Artık iktidarının zirvesine ulaşarak o devir Asya ile Orta Avrupa'nın tek hakimi olmuştu. Ona karşı koyacak hiçbir kuvvet kalmamıştı. Bunun psikolojik belirtisi olarak savaş tanrısı Ares'in uzun zamandan beri kayıp olduğu düşünülen kutlu kılıcını bir Hun çobanı bularak Atilla'ya getirdiği söylentisi yerli Avrupa toplumları arasında yaygınlaşmıştı. O devir inanışına göre Ares'in kutlu kılıcının Atilla'nın eline geçmesi artık yeryüzüne hükmetme yetkisinin Tanrı tarafından ona verildiğinin işareti sayılıyordu. Sadece psikolojik açıdan değerli olan bu söylenti Avrupa'da 20. yüzyıla kadar Atilla'nın ününün ulaşmasını sağlamıştır. 15.1.9 Hükümdarın karizması. Ruwa'nın ölümü üzerine gerçekleşecek taht değişikliğini öğrenerek Hunların zayıflayacağını zanneden Bizanslılar çok sevinmişlerdi. Ne var ki Bizans elçilik heyeti Hun merkezinde daha kuvvetli karizmatik bir lider olan Attila ile karşılaştı. Attila, babası Muncuk erken öldüğü için amcası Rua tarafından yetiştirilmişti. Onunla birlikte seferlere katılmış, çeşitli kavimleri yakından tanıma imkanı bulmuştur. Hun iç ve dış siyasetiyle devlet idaresinin temellerini öğrenmişti. Hunların başına geçtiği zaman 39-40 yaşlarındaydı. Memleketi büyük kardeşi Bileda ile beraber yönetiyordu. Kaynaklarda Bileda eğlenceden hoşlanan enerjisi kıt biri olarak anlatılmıştır. Bu sebepten ciddi bir hükümdar olan kardeşi Attila'ya tahtı bırakarak kendisi ikinci planda kaldığı düşünülmektedir. Dış münasebetlerin düzenlenmesi ve ordu tamamen Attila'nın elindeydi. Amcaları Aybars ve Oktar kanat eliklikleri vazifelerine devam ediyorlardı. 11 yıl Hun İmparatorluğu idaresine katılan Bileda, 445'te eceliyle ölünce Attila tek başına hükümdar olarak kaldı. 434 yılında Bizans'tan gönderilen elçilik heyeti henüz Hun sınırına ulaştığında Attila tarafından at üzerinde karşılandı. Attila, biri general, diğeri diplomat olan Bizans elçilerinin dinlenmelerine fırsat bile vermeden kendi isteklerini doğrudan barış şartları olarak yazdırdı. 443 yılında Bizans'tan gönderilen elçilik heyeti henüz Hun sınırına ulaştığında Attila tarafından at üzerinde karşılandı. Attila, biri general, diğeri diplomat olan Bizans elçilerinin dinlenmelerine fırsat bile vermeden kendi isteklerini doğrudan barış şartları olarak yazdırdı. Anlaşma görüşmeleri Tuna ile Morava nehirlerinin birleştiği yerdeki Margos Kalesi karşısında Tuna'nın kuzey kıyısında bulunan Konstantinya surları önünde yapıldığı için bu anlaşmaya Margos veya Konstantinya Barışı denir. Bu anlaşmanın maddelerine göre 1. Bizans bundan sonra Hunlara bağlı kavimlerle anlaşmalara girmeyecek. 2. Esir alınmış Bizans tebaası dahil Hunlardan kaçanlara sığınma hakkı verilmeyecek. 3. Bizans'ın elinde bulunan mülteciler iade edilecektir. Ayrıca Grek asıllı olanlar için fidye verilebilecek. 4. Ticari münasebetler yine belirli sınır kasabalarına devam edecek. 5. Bizans'ın ödediği yıllık vergi 2 katına yani 750 libra altına çıkarılacaktı. 2. Theodosios kendisine sunulan bu şartları aynen kabul ederken Hunlara iade edilen kaçakları Attila daha Bizans ülkesi içinde Karsus Kalesi'nde astırarak cezalandırdı. Bu anlaşma dolayısıyla yaşananlar Hunlar arasında olduğu kadar Bizans ve Roma ve diğer kavimler arasında Attila'nın adının bir otorite sembolü haline gelmesini sağlamıştır. Bizans'la barış anlaşması yaptıktan sonra Attila imparatorluğunun doğu bölgelerinde aylarca süren bir teftiş gezisi yaptı. Saragurların İtil kıyısındaki ayaklanmalarını bastırdı. Artık iki kanat halinde yönetilen Hun İmparatorluğunda batı kanadının ağırlık merkezi Tuna çevresinde, doğu kanadınınki ise Dinyeper dolaylarında bulunuyordu. 15.1.10 Avrupa Hunları bir imparatorluk. Hunlar hakkında bilgi veren çağdaşı kaynaklardan Priskos ve Jordanes'in belirttiğine göre Hun devleti dahilinde yaşayanlar, 1. Germen kavimleri, Doğu Gotları, Gepidler, Turchiling, Suebler, Markomanlar, Kuadlar, Herutlar, Rugiler, Skirler. 2. Slav kavimleri, Orta ve Batı Rusya'da Veneda, Antslovenler. 3. İranlı kavimler, Kafkaslardan Tuna'ya kadar Alanlar, Sarmatlar ve benzeri. 4. Fin-Ugor kavimleri, Ural'dan Balta'ya kadar Çeramis, Mordvin, Merya, Veşi, Çud, Est, Bidivari. 5. Türkler. İmparatorluğun her tarafına yayılmış olarak Hunlar, Karadeniz'in kuzeyinde 5 Ogurlar, 10 Ogurlar, Sar Ogurlar, Azağ'ın batısında Akatirler. Volga'nın doğusunda Sabarlar ve başka Türk kavimleri olmak üzere 5 ana grupta toplanıyordu. Toplam sayısı 45'e varan ve farklı kavimlerden olan birbirlerinden başka diller konuşan bu kavimler, reisleri veya kralları vasıtasıyla Hunlara bağlı bulunuyorlardı. Hun İmparatorluğu içinde devamlı bir huzur ve sükunet sağlanmıştı. Sadece tek isyan hareketi görüldü ki o da Akatirler, Akatzir, başkaldırmalarıydı. Güçlü Hun idaresine karşı fazla başarı şansı olmayan bu isyan, Atilla'nın büyük oğlu İlek ve kanat eliği Onegesios tarafından kolayca bastırıldı. 442. Buna karşılık Batı Roma İmparatorluğu'nda hoşnutsuzluk ve iç isyanlar gittikçe artıyordu. Göç halindeki kavimler geçtikleri yollar üzerinde büyük tahribat yapıyorlar ve yerli halkın yetiştirdiği ürünler de zorla ellerinden alınıyordu. Roma Aetius vasıtasıyla bir kere daha Hunlara başvurdu. Hun birliklerinin yardımıyla 2 yıl süren mücadeleler sonucunda Avrupa'nın yerli kavimlerinin isyanları bastırılabildi. Daha sonra Belçika bölgesindeki Burgon tehlikesi Gundikar idaresinde başladı. Onlara karşı Hun ordusu Oktar'ın kumandası altında şiddetli çarpışmalar yaptı. Neticede kralları dahil olmak üzere birçok Burgon öldü. 436. Hun-Burgon Savaşı Almanların ünlü Nibelungen destanına konu olmuştur. Bu savaşlar sonunda bütün Germanya Hunlar tarafından zapt edilince Hun hakimiyeti Okyanus adalarına yani Kuzey Denizi ve Manş kıyılarına kadar ulaşabilme fırsatı buldu. 15.1.11 Bizans'ın tekrar baskı altına alınması. Bizans İmparatoru'nun daha önce kabul ettiği Konstantiye Anlaşması'nın hükümlerine aykırı davranması üzerine 440 yılından itibaren Atilla yeniden Bizans yönündeki baskıyı arttırmaya başladı. Çünkü Bizans İmparatoru Hunlardan kendi ülkesine kaçanları geri vermekte ağır davranıyor, hatta bunlardan bazılarını yüksek makamlara getiriyordu. Başka bir sebep de sınır boylarındaki pazarlarda Grek tacirlerinin Hunları alışverişte aldatmasıydı. Bunlardan daha da ağır olanı Karsus Piskoposu'nun Konstantiye civarındaki Hun büyüklerinin mezarlarını soyarak mezarlara konan süs eşyalarıyla silahları almasıydı. Bir başka kızdıran davranış Hunların içindeki diğer toplulukları onlara karşı isyana teşvik etmeleriydi. Diğer taraftan Vandal kralı Akdeniz'de harekatını engelleyen Bizans'a karşı Atilla'nın yardımını istemişti. Bütün bu sebepler bir araya gelince nihayet Atilla Bizans'a karşı 1. Balkan seferini açtı. 441'de Margos'un zaptıyla başlayan harekat Belgrad ve Niş üzerinden Trakya'ya doğru gelişirken Batı Roma tarafların arasına girdi. O sırada Hunlarla dost olan Batı Roma orduları başkumandanı Aetius artık bundan sonra Bizans'ın anlaşma şartlarına uyacağını garanti ediyordu. Ayrıca kendi oğlunu da rehine olarak Hunların merkezinde yaşamaya gönderdi. Balkan seferi sonunda Tuna boyundaki kaleler Hun idaresine girerken Bizans'ın geri savunma hatları yıktırıldı. 15.1.12 Bizans'a yürüyüş. İki ülke arasında yapılan anlaşmalara rağmen Bizans Hunlardan kaçan kişileri geri vermekten kaçınıyor ve vergi ödemede isteksizlik gösteriyordu. Bu gibi sebepler sonucunda Bizans'a karşı 2. Balkan Seferi'nin açılmasına karar verildi. 447 yılında Hun ordusu Tuna'yı birkaç noktadan geçerek iki koldan ilerlemeye başladı. Atilla, Sofya, Filibe, Bresna ve Lüleburgaz şehirlerini zapt ederek Büyükçekmece'ye kadar ulaştı. Bizans başkentinin kuşatılması için artık hiçbir engel kalmamıştı. Çaresiz kalan İmparator Theodosios, Anatolios'u elçi olarak Atilla'ya gönderdi. Neticede Atilla barış yapmayı kabul etti ve şartlarını yazdırdı. Bu anlaşmaya Anatolios barışı denmektedir. Hükümleri ise 1. Bizans Tuna'nın güneyinde kalan ve Tuna'ya 5 günlük mesafedeki yerlerde asker bulundurmayacaktır. 2. Buralardaki pazarlar yerine artık bir Hun sınır şehri haline gelen Niş'te pazar kurulacaktı. 3. Bizans savaş tazminatı olarak 6.000 libre altın ödeyecekti. 4. Bizans'ın ödediği vergi 3 katına yani 2.100 libre altına çıkarılacaktı. 15.1.13 Suikast girişimi. Anlaşma maddeleri içinde Bizans açısından en ağır şart yıllık vergiydi. Her sene bu kadar altın bulunabilmesi imparatorluğun gücünü aşıyordu. Hiçbir şey yapamayan Theodosios şaşırmıştı. Saray ileri gelenlerinin de tavsiyeleriyle değişik bir kurtuluş yolu buldu. Bir suikastla Atilla'yı ortadan kaldırmayı planladı. Bizans başkentindeki Hun elçilik heyeti ülkesine dönmek üzereydi. Bizans elçileri de heyetle birlikte Hun başkentine doğru yola çıktılar. Bu heyetin başında Edekon ve Orestes bulunmaktaydı. Bizans heyetinde bulunanlardan başka Bigila Priskos ve Maximos vardı. Priskos heyete katip olarak katılmıştı. Yaşanan olaylara doğrudan tanık olan Priskos'un ülkesine döndükten sonra Hunlar hakkında yazdığı bilgiler en büyük tarihi kaynaklık etmesi yönüyle 5. yüzyıl Avrupa Türk tarihini öğrenmemize büyük katkı sağlamıştır. Elçilik heyetinde Bigila suikastı yapmakla görevlendirilmişti ancak Maximos'la Priskos'un düzenlenecek suikasttan haberi yoktu. En sonunda heyet Macaristan'daki başkente vardığı zaman suikast teşebbüsünü casusları sayesinde önceden öğrenen Attila, elçileri sorguya çektirip kendi ağızlarından itiraf ettirdi. Buna rağmen Bizanslıların hiçbirine dokunmadı. Karşılığında Theodosius'a çok ağır bir mesaj yazarak kendi özel elçisiyle Bizans'a yolladı. Mektubunda imparatora hakaret ederek, Theodosius Attila gibi asil bir babanın oğludur. Attila, Muncuk'tan aldığı asareti muhafaza etmiş, fakat Theodosius Attila'ya haraç vermekle köle durumuna düşmüştür. Theodosius köle durumuna düşmekle dahi kölelik haysiyetini koruyamamıştır. Çünkü efendisi olan Attila'nın canına kıymak istemiştir, demiştir. 15.1.14 Dış politikada hedef değişikliği. Suikast teşebbüsünün başarısızlığı üzerine Theodosius da boş durmamış, Attila'nın öfkesini yatıştırmak için Bizans'tan elçilik heyetini yola çıkarmıştı. Hun başkentine vardığı zaman Attila'yı sakinleşmiş ve huzur içinde buldu. Attila artık kölesi olarak gördüğü Theodosius'un idaresindeki Bizans'ı kendisine bağlanmış kabul ettiğinden bu ülke üzerine artık yapacak başka bir şeyin kalmadığını düşünüyordu. Bir başka ifadeyle doğuda hedefine ulaşan Hunların batıya yönelme vakti gelmişti. Hunların batıya yaptığı son önemli destek 439 yılında olmuştu. Aslında Batı Roma Hun devletine hiç aksatmadan yıllık vergisini gönderiyor. Değişen durumun farkında olan başkumandan Aetius muhtemel bir Hun-Roma çatışmasını hazırlanmaya başladı. Bunun için daha önce Batı Roma'ya karşı isyan eden kavimlerle ilişkilerini düzeltmişti. Çıkabilecek bir savaşta Hunlara karşı daha başarılı olmak için yabancı kavimlerden topladığı ücretli askerlerle Türk usulünde süvari birlikleri teşkil etti. Bunun karşılığında Attila da Batı Roma sınırları içinde 443 yıllarında yeniden alevlenen ve Galya'dan İspanya'ya sıçrayan köylü isyanlarıyla yakından ilgileniyordu. Ayrıca Roma'ya karşı Vandallarla işbirliği yapmanın yollarını araştırıyordu. Roma İmparatorluğu ve Batı dünyasıyla mutlaka bir gün bir üstünlük mücadelesine girmesi gerektiğinin önemini Attila da biliyordu. Böyle bir ortamda Hunların siyasi ve askeri hazırlığı 2 yıla kadar sürdükten sonra diplomatik atağa kalktı. 15.1.15 29. ayrımın sonu sayfa 257.